Değerli dinleyenler, Sayın Cenk Akat'la yine birlikteyiz. Sayın Akat, isterseniz şimdi hemen birkaç canlı örneğinden başlayalım ve üzerine yorumlarımızı getirelim.
Şimdi türlerin çok eski çağlardan bu yana kendini olduğu gibi koruyarak devam ede geldiğini söylemiştik. Bunu sağlayan, bu türlerin bulundukları ortama en iyi şekilde adapte olmalarını sağlayan üstün özellikleri var. Ben bu özelliklerden fazla derine girmeden her türden bir veya birkaç özelliğe değinerek geçmek istiyorum. Buradaki gaye şu: şayet bu türde bu özellik olmasaydı, ilk günden itibaren bu türün bulunduğu ortamda yaşamını devam ettirmesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla bu tür hiçbir şekilde hayatta kalamazdı ki bu üstün özelliğe zaman içinde sahip olmayı bekleme imkanı olsun. Çünkü evrimcilerin iddialarında 100 milyonlarca yıl yer alıyor. 100 milyonlarca yıl demek, her bir üstün özelliği belki birkaç bin yılda bir elde edebilmeleri anlamına geliyor ki o özelliğe sahip olmadan birkaç bin yıl, nesiller boyu bu türün hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bu özelliğe sahip olmadan. Şimdi kısaca bazı türlerdeki bazı üstün özellikleri, adaptasyon kabiliyetlerine bakalım. Bu olmasaydı bu tür, bırakın birkaç bin yılı, binlerce nesli, acaba tek bir nesil ileriye ulaşabilir miydi? Yani bunun çocukları yaşar mıydı? Örneğin doğada uygulanan çok etkili bir tedbir yöntemi var: çok sayıda yumurta bırakmak. Şimdi ilkel türlerin başlangıçta yumurtlama safhasına geldiğini varsayalım. Bir veya birkaç yumurta bırakıyorlar. Bu yeterli olur muydu? Şimdi bazı türlere bakalım. Örneğin deniz tarakları. Bir seferde 1 milyar yumurta bırakıyorlar.
1 milyar.
1 milyar. Ve bunu 30-40 yıl boyunca yapıyorlar. Şimdi deniz tarakları nüfusunun korunabilmesi için bir deniz tarağı öldüğünde bir deniz tarağının nüfusa dahil olması gerekiyor. Bu sayede
minimumda, yani yok minimum, olmaması.
Evet, yok olmaması için, evet, veya türünü koruması için diyelim. Bir deniz tarağı öldüğünde bir deniz tarağı doğmuş olacak ve türü devam ettirecek. Popülasyonun, yani nüfusun sabit devam edebilmesi için. Şimdi bir deniz tarağı yaşamı boyunca 30-40 milyar yumurta bırakıyorsa, bunların biri hariç diğerlerinin bir şekilde ölüyor olması gerekir. Aksi takdirde her tarafı deniz tarakları sarardı. Deniz tarakları bu denli büyük bir tehlikeyle karşı karşıyalar diyelim. Bu da belki canlı türünün diğer yönlerden daha eksik olması, daha eksik yaratılmış olması anlamına gelebilir. Örneğin bulundukları ortamda doğal düşmanları çok fazladır. Çok fazla yenip tüketiliyorlardır. Buna karşılık da önlem olarak milyarlarca yumurta bırakıyorlar. Milyarlarca yavru çıkıyor ve bunlar zaman içinde bulundukları ortamda işte yem olarak veya başka şartlar sonucu yaşamlarını yitirerek popülasyonlarını koruyorlar. Şimdi dengenin hassasiyetini düşünün. Bir deniz tarağı hayatı boyunca 30-40 milyar yumurta bırakıyor. Bundan bir tanesi ortalama yaşamını devam ettiriyor. Şayet bu deniz tarağı 30-40 adet yumurta bırakmış olsaydı, değil mi, bu özelliğini kazanmadan önce 30-40 yumurtayla yola çıkmış olsaydı hiçbir yere varamayacaktı. Yani bir jenerasyon bile deniz tarakları ilerleme kaydedemeyeceklerdi. Dolayısıyla bulundukları ortamda deniz tarakları sürekli 30-40 milyar yumurta bırakarak ilerlemeleri gerekir. Kaldı ki bu tehlikenin sonradan ortaya çıktığını varsayalım. Yani deniz tarakları birkaç yumurtayla türlerini idame ettirebiliyorlardı. Fakat sonradan bir tehlike çıktı. Her yeni doğan deniz tarağı yenmeye başladı. O yüzden 30-40 milyar yumurtaya ihtiyaç doğdu. Bir deniz tarağı hangi tevafuk sonucu 30-40 milyar yumurta bırakmayı başarabilir ki bir sonraki nesle geçebilsinler? O nesilde bütün deniz tarakları yenilip yok olunurdu veya bir veya birkaçı hayatını kurtarmayı başarırdı. Zaten türün sayısı gittikçe azalacağı için bir kaza sonucu çok fazla yumurta bırakma olasılıkları da gittikçe düşmüş olacaktı. Yani bunun hiçbir gerçekliği olmadığı aşikar. Örneğin dayanıklı tatarcık larvalarından söz edebiliriz. Nijerya'da yaşayan bazı tatarcık türleri derin olmayan göllerde yaşarlar ve bu göllerin suları zamanla mevsimsel olarak kurur. Sular kuruduğunda larvalar da vücutlarındaki suyun %92'sini kaybederler. Yani kupkuru bir hal alırlar. Bu sayede bu kuruyarak bu larvalar 100 dereceden daha yüksek sıcaklıklara dahi tahammül edebilirler. Ve bu şekilde korunarak 10 yıl sonra dahi tekrar bir suyla karşılaştıklarında vücutlarına su emerek canlanırlar ve hayatlarını devam ettirirler. Şimdi bu nasıl bir özelliktir? İstediğiniz canlı türünü alın, güneşte bırakın ve kurutun. Sonra bunu suya atın ve yaşamasını bekleyin. Bunu binlerce, milyonlarca, milyarlarca kere yapın. Tekrar yaşar mı? Tekrar canlanır mı?
Yani bunun hayali bile komik Sayın Akat.
Gerçekten bunu bir çocuğa bile söyleseniz size gülecektir. Burada şaşırılacak olan bu canlı türünün tekrar suya atıldığında, herhangi bir canlı türün tekrar suya atıldığında canlanmaması değil, bu tatarcık türünün 10 yıl sonra bile tekrar suya atıldığında canlanmasıdır. Yani bizim buna baktığımızda gerçekten Allah'ın bedi sıfatını görerek, benzersiz yaratan sıfatını görerek şaşırmamız gerekir. Şimdi tatarcık türlerini ele alalım. Bunlar Nijerya'daki göletlerde yaşıyorlar diyelim ki, ve Nijerya'da birdenbire mevsimler çok daha kurak oldu veya bunlar küçük göletlere geçtiler ve göletlerdeki sular yazın kuruyor. Şimdi evrim mantığına göre bu tatarcık türleri henüz kuruduktan sonra yeniden ıslandıklarında yaşamayı beceremiyorlardı. Daha ilkel tür konumundalar. Kurudular, ne olur?
Öldüler.
Öldüler. Peki hangi tatarcık türleri bu özelliği geliştirecek, bir sonraki sene kuruduğunda yaşama kabiliyetine sahip olacak?
Hayır, ölmeyelim diye bir kararları vardır da bunu genetik olarak hücrelerine nasıl işleyecekler?
Yani bu tatarcık kolonileri dediğiniz gibi bir araya toplanıp biz bu durumdan nasıl kurtuluruz? Hangi önlemi alırsak kurtuluruz? Acaba suyumuz uçtuktan ve kuruduktan sonra tekrar su bünyemize aldığımızda canlansak, buna bir önlem alsak şeklinde düşünseler, bunu genetik şifrelerine nasıl kaydettiler? Bu da tabii başlı başına gülünç bir soru olur.
Tamam, evet.
Vermek istediğim bir diğer örnek sperm balinaları adlı bir tür. Bu balinaların erkeğiyle dişisi birbirinden oldukça farklı. Erkekler dişlerin yaklaşık 2-3 katı ağırlıkta ve soğuk iklimlerde besleniyorlar. Daha çok sevdikleri gıda mürekkep balıkları ve bunu kutuba yakın bölgelerde bolca buluyorlar. Oralarda yaşayıp avlanıyorlar. Dişiler ise tropikal, astropikal kuşakta yer alıyorlar. Orada besleniyorlar, orada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Çiftleşme dönemlerinde erkek balinalar dişi balinaların olduğu bölgeye geliyor. Şimdi gözünüzde canlandırın. Dünyanın iki ucundan bahsediyoruz. Kutuplardan, soğuk denizlerden kalkıp sıcak denizlere, dişlerin olduğu bölgeye çiftleşmek için gelen erkek balinalar. Normal iki tekne, iki gemi modern cihazlarla donatılsa, okyanusun ortasında bir noktayı, randevu yeri belirleseler, orada buluşmakta oldukça güçlük çekebilirler. Ki bunu iki hayvan ellerindeki imkanlarla gerçekleştiriyorlar. Burada son derece üstün özellikler balinalarda bu buluşmayı sağlıyor. O engin koskoca okyanusların ortasında bir noktada erkek ve dişi balinaların bir araya gelip buluşması. Şimdi bu özelliklere sahip olmayan balinalar buluşmaya çalışsalardı, nesiller boyunca buluşmaları mümkün olmazdı. Zaten ilk buluşamayan nesil çocuk sahibi olamayacağı için türünü devam ettiremeyecekti.
Bu takribi kaç kilometre diyebiliriz, bir tahmin yapmamız gerekse?
Binlerce kilometre.
Binlerce kilometre
burada,
yani
tabii.
Şöyle bir örnek gibi, mesela Türkiye'de yaşayan biri Portekiz'de bir adreste anlaşıyorlar ve ellerinde hiçbir teknik teçhizat olmadan buradan yürüyerek ta orada bir noktada buluşuyorlar.
Bakın, karada adres bulmakla denizde adres bulmak yine çok farklı şeyler. Engin okyanusun ortasında her yer mavi sudan oluşuyor. Yani karada yine belli şeyleri tarif edebilir, belli şeyleri ölçü alabilirsiniz kendinize. Ama
gerçekten
derin okyanuslarda her yer masmavi sularla kaplı, öyle düşünün.
Evet.
Bu ve diğer örneklerde de hep altını çizmeye çalıştığımız konu, yine başta söylediğimiz gibi, evrimcilerin iddia ettiği gibi, belli zaaflara sahip olarak, yani bu özelliklere sahip olmadan türünü devam ettirerek bir gün bu özelliğe sahip olmanın mümkün olmayacağı. Verdiğimiz her örnekte sözünü ettiğimiz tek bir özellik dahi sahip olunmadığı takdirde, bırakın yıllar boyunca neslini devam ettirmeyi, bir sonraki jenerasyona geçişi bile engellemektedir. Bir başka çok basit örnek, öküz başlı antiloplar. Öküz başlı antilopların bir özelliği var. İri bir antilop türü, hatta biraz hantal yapıya sahip. Fakat buna karşın tek savunma sistemi koşarak kaçmak. Vahşi hayvanların saldırısına uğradıklarında yarış atlarından daha hızlı koşabiliyorlar. Ve bunu sürü halinde başarıyorlar. Daha da ilginci, yeni doğmuş yavrular henüz 2 günlükken bu koşu esnasında anne ve babalarıyla aynı sürete sahip oluyor.
Sadece doğumdan 2 gün sonra?
Sadece doğumdan 2 gün sonra. Düşünün, bir insan topluluğu, 2 günlük bir bebek, annesi, babası, grubun yaşlıları hep birlikte koşarak kaçmaya karar veriyorlar. Ne kadar dağınık bir topluluk olur. Fakat antiloplar doğumundan 2 gün sonra dahi anne ve babalarıyla aynı sürette ve yarış atlarından daha hızlı koşarak kaçabiliyorlar. Şimdi bu antilopların diğer hayvanlar gibi yavruladıklarını düşünün. Yavruları henüz 1 gün, birkaç gün titrek hareketlerle dolaşıyorlar. Güç kazanmaları zaman alıyor. Hatta insana bakıyoruz, 9 ay 10 ay sonra 1 yaşında ancak yürümeye başlıyor. Güç kazanması yıllar alıyor. Böyle bir durum hasıl olsa bir saldırıya maruz kaldıklarında bütün yetişkinler kaçıp kurtulurken bütün yavrular geride kalacak ve yem olacaklar. Dolayısıyla bu sürü bütün yavrularını kaybedecek. Ertesi yıl aynı durum. Bir sonraki yıl aynı durum gerçekleşecek. Yani bu hayvan sürüsü hiçbir zaman bir sonraki jenerasyonu oluşturamayacaklar. Dolayısıyla bir jenerasyon sonra bunlar nesli tükenmiş olacak.
Ama böyle olmuyor.
Fakat böyle olmuyor. Bunların tek savunma sistemi olan koşarak kaçma özelliği doğumdan 2 gün sonra bile en küçük bebeğe verilmiş oluyor. Ve bu en küçük bebek bile bir aslanın önünde kaçarak kurtulabiliyor.
Evet, bu sözünü ettiğiniz kelime gerçekten çok önemli. Verilmiş. Yani bu yavruya 2 gün sonra böyle bir özellik verilmiş. Çünkü bunun dışında başka hiçbir alternatif 2 günlük bir yavruyu bu hıza ulaştıracak mekanizmayı ona veremez.
Evet. Bir başka örnek Oxpecker adı verilen kuş türü. Bu kuş türü bazı tür hayvanların, örneğin antilopların, geyiklerin, su aygırlarının üzerinde yaşayan parazitlerle, keneler veya diğer parazitlerle besleniyorlar. Şimdi burada bir ikili anlaşma söz konusu. Bu kuşlar burada bir besin kaynağı görüyor. Yani bu parazitlerin orada bulunduğunu görüyorlar. Ve dev bir hayvanın üzerine konarak, kafasına gözüne konarak buradaki parazitlerle beslenmeye başlıyorlar. Her şeyden önce bu çok önemli bir karar. Çünkü o hayvan bu kuşa zarar verebilir. Bu kuşun normalde o hayvandan ürkmesi gerekir. Fakat buna karşı o hayvan da bu kuşu kabulleniyor. Resimlere veya görüntülere baktığımızda Oxpecker kuşları örneğin bir antilopun kafasında, kulağında, gözünün kenarında bulunan keneleri temizliyor. Belki kuş bu durumda tehlikede sayılabilir ama geyik ve antilop daha büyük tehlikede. Çünkü sivri gagalı bir kuş gözünün kenarını gagalıyor. Burada bu hayvanı berber koltuğuna oturmuş, kendini berberin keskin usturasına teslim etmiş bir müşteri gibi görebiliriz. O kuşun gözünün kenarında, kulağın içindeki parazitleri yemesini büyük bir sabırla bekliyor. Bir yerde ona güvenmiş oluyor. Şimdi bu karşılıklı diyaloğu kuramamış olsalar, bu hayvanlar üzerindeki parazitler onlara ölümcül zararlar verebilir. Ve bu kuşlar da buradan beslenmemiş olabilir. Yani bir noktada bu iki yaratıkta, iki türde aynı kodla, aynı bilgiyle, aynı anda yaratılmış olmaları gerekir ki bu özelliklerine karşılıklı zemin bulabilsinler.
Yani söz gelimi Oxpecker kuşu değil de bir akbaba o hayvanın üstünde konmaya kalksa herhalde aynı teslimiyeti ona teslim olmayacaktır.
Mutlaka.
Sayın Akat, bu verdiğiniz örnekleri dinleyicilerimiz için bir toparlamak gerekirse ne tür bir sonuca varıyoruz?
Buradan varabileceğimiz sonuç şudur. Bütün bu türler, bütün bu canlılar, bütün bu özellikler Allah'ın yaratma gücünün birer tecellisidir. Yani Allah'ın aslında bedi sıfatının birer tecellisidir. Yani benzersiz yaratma gücü. Şayet evrimcilerin iddiası gerçek olsaydı, tek bir canlı türünden ortaya çıkan, biraz önce sözünü ettiğiniz soy ağacında aslında bu kadar çeşitli canlı türü olmaması gerekirdi. Yani belli özellikleri, zaruretler sonucu kazanarak az sayıda canlı türü yaşamını bugüne kadar idame ettirmiş olması gerekirdi. Oysa bakıyoruz, denizin altında, üzerinde, göklerde, karada, volkanların kenarında ve hatta krater göllerinde, asitli sularda, buzlu sularda, aklınıza gelebilecek her yerde birbirinden mükemmel canlı türleri var. Şimdi buzlu suların altında, suyun tuzluluğundan kaynaklanan, donma derecesinin çok düşük olmasından kaynaklanan, bazen -3, -4 derece sularda balıklar yaşayabiliyor. Bunlar vücutlarında bir nevi antifriz barındırıyorlar. Bu sayede bu ısıda donmadan yaşayabiliyorlar. Normalde evrimin iddiası gerçek olsaydı yaşam buraya kadar niçin sıçrasın? İmkan bulduğu ortamda devam ederdi. Bu kadar keskin doğa şartları altında bir krater gölündeki sülfürik asit havuzunda hiçbir canlı türü yaşama ihtiyacı duymazdı. Buraya adapte olma ihtiyacı duymazdı. Bulabildiği sınırlı ortamda yaşamını devam ettirirdi. Ama bütün bu canlıların çeşitliliği bize Allah'ın yaratma gücünü gösteriyor.
Allah yaratmasındaki sanatı gözler önüne seriyor. Özellikle de sizin denizlerle ilgili anlattığınız canlılar üzerine düşündükçe İnsan tabii doğal olarak belgesellerde izlediği görüntülerle bütünleştiriyor anlattığınız şeyleri. Gerçekten denizin altında bir ihtişam hüküm sürüyor. Aynı şekilde esasında Afrika ormanlarında, yağmur ormanlarında görülen çok çok çeşitli canlıların her biri de esasında bu söylediğiniz mantığı doğrularcasına, her bir ayrı özelliklerine rağmen çok mükemmel bir şekilde oraya uygun olarak yaratılmış. Zaten en son verdiğiniz örnekten yola çıkarak düşünmek gerekirse, adeta canlılar anahtar kilit ilişkisi içerisinde yaratılmış oluyorlar. Yani çevreleri, yaşam ortamları canlının özelliklerine uygun olarak yaratılıyor. Yoksa öyle bir şart, öyle bir çevre şartına uyacak bir canlı evrimleşmesi söz konusu değildir. Zaten hiçbir bilim türü, ne paleontoloji yani fosillerin bize anlattığı bilim hiçbir zaman için böyle bir şeyi gerçek olduğunu göstermiyor. Mikrobiyolojiye geldiğimiz zaman aynı şekilde, genetiğe geldiğimiz zaman aynı şekilde. Yani biz şunu görüyoruz, her canlı varlık kendi özgün haliyle, kendi özgün ortamında o şekliyle yaratılıyor. Ve Allah bize bir, belki deyim yerindeyse, bir sergi açmış. Ve bu sergide evet, çok farklı üsluplarda, çok farklı modellerde canlılarla kendi yaratış gücünü bizim dikkatlerimize sunuyor.
Evet, ve bütün bu sözünü ettiğimiz canlı türlerini bırakın günlük hayatta karşımızda görmeyi, adını bile duymayız. Hatta o bölgelere gidip bazı bilim adamları inceleme yapmış olmasa insanlık bunların varlığından haberdar dahi olmayacak. Kaldı ki günümüzde bilim adamları her gün birçok canlı türünü yeni keşfediyorlar.
Milyonlarca yıl yaşadığı halde.
Şimdi bu adını bile duymayacağımız, belki hiçbir zaman karşılaşmayacağımız canlı türlerini burada getirip program konusu yapmaktaki maksadımız nedir? Burada Allah'ın yaratma gücünü yakından görüp tanımak bizim için çok önemli. İnkar edenlerin sorduğu bir soru var ahiretle ilgili. Biz toprak olduktan, çürüdükten sonra kim bizi tekrar kemiklerimizi bir araya getirip yeni bir yaratılışla yaratacak diye. İşte bu konunun cevabını kendi kendimize verebilmek açısından Allah'ın yaratma kudretini yakından görüp tanımamız gerekiyor. Ayrıca cennetten ve cehennemden söz edildiği zaman bu konuda ancak Allah'ın yaratma kudretini yeterince kavrayabilmiş kişiler Kur'an'da istenen tefekkürleri belki zihinlerinde oluşturabiliyorlar. Aksi takdirde bu tür tefekkürler de çok yüzeysel kalır ve Allah esirgesin insan Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edememiş konuma düşebilir.
Sayın Akat, size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgilerden dolayı hem dinleyenlerimiz hem biz bu konuda çok faydalandık. Değerli dinleyenler, bir yaratılış gerçeği programının maalesef sonuna geldik. Yeni bir yaratılış gerçeği programıyla görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diliyorum.